Ayrım 3. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi, aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 39. Atatürk, tekkeleri, zaviyeleri ve türbeleri kapatarak, tarikatlara son vererek, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve din istismarıyla mücadele ederek, hurafelerin bataklığında debelenen bir topluma gerçek dini göstermek için çok ciddi adımlar atmıştır. Softalıkla, yobazlıkla mücadele etmiştir. Dine ve dindara değil, dinciye ve din oyunu aktörüne karşı gelmiştir. Halkın dini gerçekleri hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan anlaması için kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i ve sağlam hadis kaynaklarını Türkçe'ye tercüme ettirmiştir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an tefsir ve tercümesini ve Buhari'nin hadis kaynağını on binlerce takım bastırarak ülkenin dört bir yanına ücretsiz dağıttırmıştır. 1924 yılından 1950 yılına kadar 352 bin takım dini kitap bastırılmış ve yurdun en ücra köşelerine kadar dağıtılmıştır. Bu kitapların dağılımı şöyledir. 45 bin adet Kur'an-ı Kerim tercüme ve tefsiri 19'ar cilt, 60 bin adet Buhari hadisleri tercüme ve izahı 12'şer cilt, 247 bin adet din kültürü eserleri. Şer'i bir imparatorluk olarak bilinen Osmanlı'da 1400 ile 1730 yılları arasında, yani yaklaşık 300 yıllık bir dönemde telif olarak 14 tefsir, 48 fıkıh, 25 akit ve kelam, 11 ahlak, 44 değişik konu ve sadece bir tane de hadisle ilgili kitap yazılmıştır. Yani Osmanlı'da yaklaşık 300 yıl boyunca dini içerikli toplam 143 eser yazılmıştır. Görüldüğü gibi kimilerince dinsizlikle suçlanan genç cumhuriyetin dini konularda ortaya koyduğu eser sayısı dindar diye adlandırılan Osmanlı'da 300 yılda ortaya koyulan eser sayısından çok daha fazladır. 300 yılda sadece 143 dini esere el yazması Kur'an-ı Kerimler hariç karşılık 25 yılda 352 bin takım dini eser. Atatürk, dünya işlerini dinsel ilkelere göre değil, çağdaş hukuka, akıl ve bilim ilkelerine göre halletmek için şer'i hukuka son vermiş, din adamlarıyla devlet adamlarının yetki ve sorumluluk alanlarını ayrıştırmıştır. Laiklikle bir taraftan dinle dünya işleri birbirinden ayrılırken, diğer taraftan kimsenin inanışına engel olunamaz, biz düşünceye ve inanışa saygılıyız diyerek inanç ve ibadet özgürlüğü anayasal güvence altına alınmıştır. Tarikatların, cemaatlerin, din istismarcılarının dini kendi kontrollerine almalarını engellemek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. Türk çocuğunun dinini, diyanetini doğru bir şekilde öğrenmesi için çalışmalar yaptırmış, köy okullarında din dersleri devam etmiş, bu derslerde 3. ve 4. sınıflarda Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri adlı ders kitapları okutulmuştur. Atatürk, okullarda okutulan ve bazı bölümlerini bizzat kaleme aldığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ve Tarih İki Orta Zamanlar kitaplarında dinler ve İslam tarihi konusunda eleştirel bir yaklaşım ortaya koyarak gençlerin din konusunda bile akılcı ve eleştirel bir gözle yaklaşmalarına ön ayak olmuştur. 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre İstanbul Darülfünun'unu bünyesinde bir ilahiyat fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. Üniversite reformundan sonra bu kurum Yüksek İslam Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür. İlk İmam Hatipler ve ilk Kur'an kursları da 1924'ten itibaren kurulmaya başlanmıştır. Camiler açık olmuş, ezanlar susmamış, ibadet devam etmiş, dini bayramlar bütün coşkusuyla kutlanmıştır. Dahası, camisi olmayan veya Kurtuluş Savaşı yıllarında camisi yıkılan köylere ve kentlere bizzat Atatürk cami yaptırmıştır. Örneğin Eskişehir'in Mihalıçık köyündeki tarihi bir cami, Atatürk'ün verdiği 5000 lirayla yeniden yaptırılmıştır. Atatürk, Kur'an'ı ve hutbeleri Türkçeleştirirken namaza çağrı anlamına gelen ezanı da Türkçeleştirmiştir. Ezandaki Arapça Allahu Ekber yerine Türkçe Tanrı Uludur ifadesinin kullanılmaya başlanmasını dinsizlik olarak yorumlayanlara şunu hatırlatmak gerekir. Tanrı adı, Yaradan'ın eski adlarından biridir. Allah adı ilk kez M.Ö. 600'lerde kullanılırken, Tanrı adı M.Ö. 3000'lerde Sümerlerde Dingir, M.Ö. 700'lerde Türklerde Tengri biçiminde kullanılmıştır. Tarihimizde Cumhuriyet'ten çok önce de Tanrı adı kullanılmıştır. Örneğin Yunus Emre ve Süleyman Çelebi hem Tanrı hem Allah adlarını kullanmıştır. Hatta Yunus Emre, gönül çalabın tahtı çana gönüle baktı dizesinde olduğu gibi Allah ve Tanrı adlarının yerine zaman zaman çalap adını da kullanmıştır. İlk Türkçe Kur'an çevirilerinden birini yapan Muhammed bin Hamza hem Tanrı hem de Allah adlarını kullanmıştır. Çok daha önemlisi bir milletin Yüce Yaradan'a kendi ana diliyle seslenmesinden daha doğal, daha samimi ne olabilir? Bunun dinsizlikle ne alakası vardır? Doğrusu şu ki, Allah yerine Tanrı adının kullanılmasına karşı çıkanlar genelde dinin özünden habersiz ve ulusal duygudan yoksun Arapçılardır. Atatürk, Müslüman Türk milletini dünyanın gözü önünde gülünç duruma düşüren ve Batı'nın Türklere yönelik aşağılamalarına görsel meşruiyet kazandıran, çağın ve hayatın gerisinde kalmış, Türk kültürüyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan galip kılık kıyafeti çıkarttırarak, bütün medeni dünyada kullanılan çağdaş kılık kıyafeti getirmiştir. Atatürk, şapka giydirdim ki başa giyilen şeyle din değiştirilmeyeceğini anlasınlar diyerek, şapka devriminin bir gardırop meselesi değil, bir zihniyet meselesi olduğunu anlatmak istemiştir. Türkiye'de tek bir Allah'ın kulu şapka giymediği için idam edilmemiş ve cezalandırılmamıştır. İstiklal mahkemeleri şapka devrimine karşı kışkırtıcılık yapan, halkı isyana teşvik eden sadece 27 karşı devrimciye idam cezası vermiştir. Türk kadını tefritten ve ifrattan kaçınmalıdır diyen Atatürk, kadınların kılık kıyafeti konusunda hiçbir yasal yaptırıma gitmemiştir. Yalnızca kadınların bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin bu konudaki tavsiye niteliğindeki kararıyla yetinmiştir. CHP'nin kadınların çarşaflarını, peçelerini, başörtülerini zorla çıkarttırdığı iddiası kocaman bir cumhuriyet tarihi yalanıdır. Atatürk, çağdaş dünyayla ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri arttırmak için çağdaş dünyanın kullandığı alfabe, takvim, saat, ölçü, hafta sonu tatilini kabul etmiştir. Böylece içe kapalı Türkiye, özellikle ticarette, kültürde ve siyasette çağdaş dünyaya açılmıştır. Bu bakımdan Atatürk Cumhuriyeti'nin statükocu, içe kapalı olduğu iddiası da kocaman bir cumhuriyet tarihi yalanıdır. Atatürk, çağın şartlarına ve hayatın gerçeklerine uymayan, modası geçmiş eski hukuk sistemini değiştirerek çağdaş dünyanın kullandığı zamana ve hayata uygun hukuk sistemini kabul etmiştir. Böylece kadın haklarını sınırlandıran Mecelle'nin yerine Türk aile yapısına uygun İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiş, bu kanunla Türk kadınlarına sosyal, kültürel ve ekonomik haklar tanınmış, çok kadınla evlilik yasaklanmış, resmi nikah zorunlu hale gelmiş, kadının kocasını boşamasının ve kız çocuklara miras bırakılmasının uygulamada da öne açılmış, kadının çalışmasını ve sosyal hayata katılmasını engelleyen orta çağ kalıntısı zihniyete büyük bir darbe vurulmuştur. Türk Ceza Kanunu İtalya'dan alınmıştır. Ancak bu kanun bazılarının iddia ettiği gibi faşist Mussolini'nin ceza kanununun çevirisi değildir. Bu ceza kanunu 1889 tarihli İtalyan ceza kanununun çevirisidir. O dönemde dünyadaki en ileri ceza kanunu budur. Özetle her alanda çağdaş hukuka geçirilip eski hukuk kökünden sökülüp atılarak Osmanlı'daki hukuk karmaşasına son verilmiştir. Ayrıca Ankara Hukuk Mektebi açılarak çağdaş Türk hukukçuları yetiştirilmiştir. Kadınlara çok geniş sosyal ve siyasi haklar verilmiştir. Genç Cumhuriyet, 15 yıllık sürede kadın sporcular, kadın doktorlar, kadın hukukçular, kadın müzisyenler, kadın öğretmenler, kadın pilotlar, kadın işçiler yetiştirmiş ve 1935'te meclisine 18 kadın milletvekili sokmayı başarmıştır. 1923'te yapılan İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye'ye ilk kez kadınlara işçi ve çiftçi delegeleri arasında yer verilmiştir. Ayrıca 500 kadar izleyici arasında önemli sayıda kadın izleyici vardır. Kongre kararlarının birinci maddesinde kadın erkek çalışanlara amele yerine işçi denilmesi, yedinci maddesinde kadınların madenlerde çalıştırılmaması, 10. maddesinde kadın işçilere 8 hafta doğum her ay 3 gün ay hali regl dönemi izni verilmesi, 2. maddesinde emzikhaneler açılması öngörülmüştür. Atatürk 1924'te Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey'i gelişen ülkelerdeki iş kanunlarında kadının durumunu incelemekle görevlendirmiştir. Bu doğrultuda bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun çalışmaları sonunda çalışan kadınlara 10 hafta ücretli doğum izni verilmesinden kadınları gece ve ağır işlerde çalıştırmayı önlemeye kadar bir dizi koşul getirilmiştir. Meclisin bu tasarıyı kabul etmemesi üzerine 1929'da kadın haklarını daha da genişleten bir kanun tasarısı daha hazırlanmıştır. İstanbul Ticaret Odası'nın Türk sanayini yıkıma uğratacak iddiasıyla karşı çıktığı bu tasarı da reddedilmiştir. Bunun üzerine 1934'te öncekilerden çok daha ileri bir kadın işçi hakları tasarısı daha hazırlanmış ve sonunda bu üçüncü tasarı 8 yıllık bir mücadelenin ardından 8 Haziran 1936'da 3008 sayılı iş kanunu olarak kabul edilmiştir. Atatürk'ün çabalarıyla sonunda yasalaşan iş kanunu, kadınların sanayi işlerinde gece görevlendirilmesini, yaşı ne olursa olsun maden işçileri, kablo düşümeleri, kanal ve tünel yapımında çalıştırmalarını yasaklamıştır. İsteyen kadınlara gece çalışma izni de verilmiştir. Kadınlar artık 123 çeşit ağır ve tehlikeli işte çalıştırılmayacaktır. Çok daha önemlisi, işverenlerin atölyelerinde ve fabrikalarında kadın işçi çalıştırmaları zorunlu kılınmıştır. 1926'da çıkarılan Borçlar Kanunu'nda borçlar tanımlanırken kadın erkek ayrımı yapılmadan her iki cins eşit görülmüştür. 1926'da çıkarılan Medeni Kanun'la kadına dilediği mesleği, sanatı seçme ve yürütme hakkı verilmiştir. Kanun, kadının meslek ve sanatını yürütmesine yarayan malları dokunulmaz mallar saymıştır. 1930'da çıkarılan Hıfz-ı Sıha, Toplum Sağlığını Koruma Kanunu'yla çocuklu kadın işçilerine çalışma saatleri içerisinde işlerine ara vererek çocuklarını emzirme olanağı verilmiştir. Metin Aydoğan, Atatürk ve Türk Devrimi, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam 2, 10. Baskı, İzmir 2008, sayfa 253, 254, 354, 355. Atatürk'ün genç cumhuriyetinin kadınlara tanıdığı bu işçi hakları, Atatürk'ün kurduğu sosyal fabrikalarda aynen uygulanmıştır. Atatürk, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla yamalı bohça görünümündeki çok başlı eğitim sistemine son vererek eğitim öğretimi birleştirmiştir. Böylece çağın gerisinde kalan, uzun bir dönemdir kapılarını akıl ve bilime kapatan medreseler ve misyoner yuvası haline gelmiş yabancı okullar kapatılmış, azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak denetlenmiş, bu okullarda Türkçenin okutulması zorunlu kılınmıştır. Böylece yabancı okullar, misyoner okulları, azınlık okulları, 19. yüzyılda açılan çağdaş okullar ve eski usul eğitim ve öğretim veren mektep ve medreseler arasında bocalayan gençlerin çağdaş, milli ve laik bir eğitim alabilmelerinin yolu açılmıştır. Atatürk, bilgi üretmeyen, harf devrimi yapıldığında Latin harfleriyle yazacağım ama kalemimi kırarım diyen, okul bahçesinde fotoğraf çektirmenin günah olduğunu söyleyen hocaların görev yaptığı yüksek medrese görünümündeki Darülfünun'u kapatarak, Nazi baskısından kaçan bilim insanlarının da istihdam edildiği İstanbul Üniversitesi'ni açmıştır. İstanbul Üniversitesi, 1930'lu yılların dünyasındaki en önemli üniversitelerden biridir. İstanbul Üniversitesi'nde görev alan yabancı bilim insanları arasında kendi alanlarında dünyaca ünlü çok sayıda bilim insanı vardır. İktisat profesörleri W. Röpke, A. Rüstov, G. Kessler, F. Neumark, kimya profesörleri F. Arndt, F. Horowitz, E. M. Altsleben, tıp profesörleri P. Schwartz, R. Nissen, A. Eckstein, müzik profesörleri P. Hindemith, C. Ebert, E. Zuckmayer, hukuk profesörü E. Hirsch, kent bilimci profesör Dr. E. Reuter. Bunlardan sadece birkaçıdır. Dünyanın en önemli fizikçileri, matematikçileri, müzikologları, sümerologları, hititologları, antropologları İstanbul Üniversitesi'nde istihdam edilmiştir. Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında halk evleri, halk odaları açtırarak, yüzyıllardır cahil bırakılmış eğitimle, sanatla, kültürle, bilimle bütün ağları koparılmış Anadolu insanını her konuda aydınlatmaya çalışmıştır. Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayılan halk evleri, halk odaları uygulaması, Türkiye'de gerçek anlamda bir Anadolu Rönesansı başlatmıştır. Halk evleri, halk odaları sayesinde Anadolu insanı eğitimle, sanatla, bilimle, kültürle, sporla tanışmıştır. Batı'dan yaklaşık 400 yıl kadar sonra Anadolu insanı ilk kez gerçek anlamda okuma yazma öğrenmiş, tiyatro izlemiş, müzik dinlemiş, kitap okumuş, sergi gezmiş, heykel ve resim görmüş, dans etmiş, spor yapmış, kadınlı erkekli toplantılara katılmış, birlikte öğrenmiş ve birlikte eğlenmiştir. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaşan halk evleri, çölde bir vaha misali Anadolu bozkırına can vermiştir. 1932'de 24 halk evi ve 34 bin üyesi vardır. Aradan geçen 6 yıldan sonra 1938'de bu rakam 209 halk evine ve erkek kadın 100 binden fazla üyeye ulaşmıştır. 1936 yılında 103 halk evi çatısı altında çeşitli etkinliklere katılan insan sayısı 2 milyon 100.000'dir. Atatürk, aşiret ve tarikat kıskacındaki Doğu halkını rahatlatmak için toprak reformu yapmak istemiş, bu yönde çok ciddi adımlar atmıştır. 1934 yılında çıkarılan İskan Kanunu'yla yoksul köylüye toprak dağıtılmıştır. Genç Cumhuriyet 1923-1938 arasında toplam 246.431 aileye toplam 9.983.750 dekar toprak dağıtmıştır. Atatürk'ün doğudaki ağa, şeyh, aşiret, tarikat yapılanmasını yok ederek halkı özgürleştirmek için attığı bu önemli adım, emperyalizmin kontrolünde halkı sömüren feodallerin tepkisiyle karşılaşmış ve Doğu Anadolu'da genç cumhuriyete karşı Ağrı ve Dersim isyanları patlak vermiştir. Atatürk'ün gerçekleştirdiği tarım devrimiyle Türkiye hem kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmiş hem de birçok tarım ürününü ihraç etmeye başlamıştır. Pamuk üretimi 1920'de 20 bin tondan, 1927'de 120 bin tona, 1952'de 165 bin tona çıkmıştır. Tütün üretimi 1923'te 20 bin 500 tondan, 1927'de 64 bin 400 tona çıkmıştır. Üzüm üretimi 1923'te 37 bin 400 tondan, 1927'de 40 bin tona çıkmıştır. Buğday üretimi 1923'te 972 tondan, 1939'da 3.636 tona çıkmıştır. Aynı dönemde 145 bin ton zeytin, 40 bin ton fındık, 28 bin ton incir üretilmiştir. 1923'te 15 milyon olan koyun sayısı 23 milyona, 4 milyon olan sığır sayısı ise 9 milyona ulaşmıştır. Atatürk döneminde 1923-1929 yılları arasında tarımsal üretimin yıllık büyüme hızı %8,9'u bularak milli gelir büyüme hızını %8,6 geçmiştir. 1930-1939 yılları arasında küresel kapitalizmin yaşadığı büyük buhranın olumsuzluğuna karşın tarım kesimi büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde tarımda yıllık büyüme hızı %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından 17 Şubat 1923'teki İzmir İktisat Kongresi ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını başlatmıştır. 1923-1929 arasındaki liberal ekonomi denemesi, 1929'daki dünya ekonomik krizinin ardından terk edilerek 1930-1938 arasında planlı devletçilik, karma ekonomi benimsenmiştir. 1927'deki Teşvik-i Sanayi Kanunu ve 1929'daki gümrük tariflerinin kontrolüyle canlanan ekonomi, 1934'teki 1. 5 yıllık kalkınma planının ardından başlayan ağır sanayi hamlesiyle dosta düşmana parmak ısıtacak bir başarı elde etmiştir. Osmanlı'dan sadece 4 fabrika devralan genç cumhuriyet, 1926-1938 arasında Türkiye'nin değişik bölgelerinde 28 büyük fabrika kurmuştur. Atatürk döneminde Türkiye'de büyüklü küçüklüğü 1000'den fazla fabrika kurulmuştur. Sadece Atatürk Orman Çiftliği'nde 8 fabrika kurulmuştur. Atatürk'ün fabrikalarında işçi hakları en üst düzeyde tutulmuş, işçiler ve yöre halkı için sosyal olanaklar sağlanmıştır. Cumhuriyet'in fabrikaları aynı zamanda birer kültür kurumudur. 1929-1938 arasında ağır sanayi üretimi %152 artarken, toplam sanayi üretimi %80 artış göstermiştir. Artış kömürde %100, kromda %600, diğer madenlerde %200 olurken, demir üretimi sıfırdan 180 bin tona çıkmış, şeker üretimi 200 misli artmıştır. 1930 yılında Türk parasının kıymetini koruma kanunu ile yine aynı yıl Merkez Bankası'nın kuruluşu çerçevesinde TL'nin İngiliz sterlini, ABD doları ve İtalyan lirası karşısındaki değeri yükselmiştir. Ulusal bankaların sayısı giderek artmıştır. Ülke genelinde 1924'te 19 ulusal banka varken 15'i yabancıların, 1938'de bu sayı 39'a yükselmiştir. 9'u yabancıların. 1923 yılında ithalat ihracat arasındaki fark -60 iken, başarılı ekonomik politikalar sonunda 1938'de bu fark -5'e düşürülmüştür. 1923'te ülkenin toplam ithalatında yatırım malları %6, ham maddeler %13 ve tüketim malları %81 oranındayken, 1938'de aynı rakamlar sırasıyla %36, 6 kat artış, %35, 3 kata yakın artış ve %29, 3 kata yakın azalış olmuştur. 1929 dünya ekonomik krizine rağmen 1924-1938 arasındaki büyüme hızı %10'un altına düşmemiştir. Enflasyonsuz büyüme gerçekleştirilmiş, gayri safi milli hasıla 3 katına, kişi başına milli gelir 2 katına çıkmıştır. 1923-1938 arasında 11 yıl boyunca gelir gider eşitliği sağlanmış, denk bütçe 3 yıl gelir giderden fazla olmuştur. 1938'e gelindiğinde Merkez Bankası'nda 36 milyon dolar döviz, 26 ton altın vardır. Artık şeker, çimento, kereste ve deri ürünlerinde milli ihtiyacın tamamı yünlü dokumada %83'ü, pamuklu dokumada %43'ü, kağıtta %32'si, camda ve cam eşyada %63'ü milli üretimle karşılanmaktadır. 1938'de devletin Osmanlı borçlarından başka borcu yoktur. Atatürk, ülkenin dört bir yanını demir yolu ağları ile birbirine bağlamıştır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, yabancıların kontrolünde 4.112 kilometre demir yolu miras kalmıştır. 1928-1938 yılları arasında bu demir yollarının 3.387 kilometresi satın alınarak millileştirilmiştir. 1923'te 4.112 kilometre olan demir yolu uzunluğu, 1938'de 7.132 kilometreye ulaşmıştır. Yani Osmanlı'nın son 150 yılında üstelik tamamen yabancılarına yaptırıp işlettiği demir yoluna yakın uzunlukta 4.000 kilometre kadar bir demir yolu ağını genç cumhuriyet 10 yılda kendi imkanlarıyla yapmıştır. Üstelik cumhuriyetin demir yolları ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini eksiksiz birbirine bağlayan çok daha işlevsel niteliktedir. 1938'den günümüze kadar geçen 73 yılda yaklaşık 2000 kilometre demir yolu yapıldığı göz önüne alınırsa, Atatürk Cumhuriyeti'nin demir yolu konusundaki başarısı çok daha iyi anlaşılacaktır. Atatürk, yol olmadığı için adeta kaderine terk edilmiş durumdaki köyleri merkeze bağlamak amacıyla köy yollarının yapımına ve onarımına da büyük önem vermiştir. Bu doğrultuda çok kısa bir zamanda adeta bir dünya rekoru kırılmış ve 1923-1926 yılı arasında 27.850 kilometre köy yolu yapılmış, onarılmış ve düzeltilmiştir. Atatürk, 1926 yılında Teyyare ve Motor Türk AŞ'yi kurdurmuştur. Bunu takiben 1928'de Kayseri'de bir uçak fabrikası kurularak üretime başlanmıştır. Fabrika, Alman Junkers firması ile birlikte 1938 yılına kadar 15 adet Junkers A-20 uçağı, 15 adet ABD Hawk muharebe uçağı, 15 adet Gotha irtibat uçağı üretmiştir. Kayseri Uçak Fabrikası'nda toplam 112 uçak üretilmiştir. Fabrika, yurt dışından bile uçak siparişi almıştır. Fabrika, 1939 yılından itibaren uçak üretimine son vererek sadece hava kuvvetlerine ait uçakların bakım ve onarım işlerini yapmaya başlamıştır. 1925 yılında Vecihi Hürkuş her şeyiyle %100 ilk Türk uçağını yapmıştır. 1936 yılında Nuri Demirağ, İstanbul Beşiktaş'ta bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yerde İstanbul Uçak Fabrikası'nı kurmuştur. Nu-37 koduyla uçak üretimine başlamıştır. Bu uçaklardan 24 adet üretilmiştir. 1940'larda Ankara'da Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası ve Türk Hava Kurumu Motor Fabrikası ile Ankara Rüzgar Tüneli kurulmuştur. Nüfusun %14'ü sıtmalı, %9'u frengili, %72'si tifüse yakalanabilecek durumdayken, Türk insanının belini büken bu amansız hastalıkların kökü kazınmıştır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir avuç idealist cumhuriyet doktoru, sıtma, verem, tifüs, frengi, cüzzam ve trahom gibi salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve bu hastalıkları büyük oranda etkisiz hale getirmiştir. 1923'te tüm Türkiye'de sadece 337 doktor, 434 sağlık memuru ve 60 eczacı varken, bu sayı 1928'de 1078 doktora, 130 hemşireye, 1059 sağlık memuruna ve 377 ebeye yükselmiştir. 1924 yılında 150 ilçede muayene ve tedavi evi açılmıştır. Hastane sayısı 1940'da 198'e ulaşmıştır. 1926'da Manisa ve Elazığ'da ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, Ankara ve Konya'da doğum ve çocuk bakım evleri açılmıştır. Adana, Malatya, Antep, Kilis, Besni'de trahom savaş hastaneleri açılmıştır. Adana, Gaziantep, Malatya, Urfa ve Maraş'taki mücadele sırasında toplam 120 yataklı trahom hastaneleri kurulmuş ve yalnızca 1934 yılında müracaat eden 87 bin kişiden 2215'i tedavi, 4318'i ameliyat edilmiştir. 1925-1931 arasında ülke genelinde 40 bin trahomlu tedavi edilmiştir. Adana'da sıtma enstitüsü hizmete girmiştir. Değişik bölgelerde 11 sıtma dispanseri kurulmuştur. 1931 yılına kadar 2 milyon hasta tedavi edilmiştir. 1924-1938 arasında 17 milyon sıtmalı kontrolden geçirilmiştir. 5 milyonu tedavi edilmiştir. 350 kilometre bataklık kurutulmuştur. 1000 kilometre kanal açılmıştır. Sıtmayla mücadele konusundaki bu büyük başarının dünyada eşi benzeri yoktur. 1922'de 22 olan Kızılay dispanseri sayısı 1932'de 339'a, yatak sayısı ise 189'dan 1318'e çıkmıştır. 1960 yılına gelindiğinde ülke genelinde doktor sayısı 9826'ya, hemşire sayısı 2420'ye, ebe sayısı 3126'ya çıkmıştır. 1922'de 1950 köyde ağır sığır vebası vardı. 1932'de sığır vebası tamamen önlenmiştir. Atatürk, Türk insanına sanatı, sanatçıyı, tarihi, kültürü, sporu, çevreyi sevdirmiştir. Halk eğleri aracılığıyla resim, heykel, müzik, tiyatro, sinema gibi sanatların Anadolu'nun dört bir yanına yayılması sağlanmıştır. Yetenekli gençleri Avrupa'ya resim, müzik öğrenimi için göndermiştir. Böylece Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun gibi kompozitörler, Çallı İbrahim, Namık İsmail gibi ressamlar yetişmiştir. 1937'de Türkiye'deki ilk resim galerisini, resim ve heykel müzesini açmış, İbrahim Çallı başta olmak üzere dönemin Türk ressamlarıyla ilgilenmiş, ilk Türk operasının Özsoy, hazırlanması için ünlü müzisyen Adnan Saygun'u görevlendirmiş, Cemal Reşit Rey'e de ilk konservatuvarı kurdurmuştur. Türk müziğinin araştırılmasını sağlamış, çok sesli müziğin tanınıp dinlenmesi için mücadele etmiştir. Kulakları çok sesli alafranga müziğe alıştırmak için bir süre çok sevdiği Alaturka müziği yasaklamıştır. Cumhurbaşkanlığı orkestrasını kurdurmuştur. Şehir tiyatrolarının yurdun en ücra köşelerine kadar turneler düzenleyerek halka temsiller vermesini sağlamıştır. Eski Türk oyunlarının yeniden hatırlanmasını ve oynanmasını istemiştir. Mevlana, Yunus Emre, Karacaoğlan'ın hatırlanmasını ve anılmasını, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Piri Reis gibi Türk büyükleri hakkında bilimsel araştırmaların yapılmasını ve bu kişilerin heykellerinin dikilmesini istemiştir. Nitekim Piri Reis hakkındaki ilk bilimsel araştırmalardan birini manevi kızlarından tarihçi Afet İnan'a yaptırmıştır. Arkeolojiye, eski eserleri ve müzelere önem vermiş, Anadolu'nun köklü tarihinin sergilendiği müzeler araştırmıştır. Radyo yayınlarını başlatmış, sinemanın yayılmasına ön ayak olmuştur. Ankara'da Millet Bahçesi'nde bir milli sinema kurulmuş, orada halka açık filmler gösterilmiştir. Bireysel olarak da sinemayla ilgilenmiş, fırsat buldukça film izlemiş ve dahası Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir film senaryosu yazmıştır. Güreş, atletizm, havacılık, yüzme sporlarının gelişmesini, dahası bu branşlarda Türk kadın sporcularının yetişmesini sağlamıştır. Atatürk, başta Ankara Orman çiftliği olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinde kurduğu örnek çiftliklerle modern tarım, ileri hayvancılık yapılan ve biyoyakıt kullanılan çevreci bir Türkiye yaratmak istemiştir. Orman çiftliğine 3 yılda 150 bin, Yalova Termal arasındaki yola ise 1 yılda 2250 ağaç diktirmiştir. Yalova'da bir çınar ağacının dalını korumak için ağacın hemen yanındaki köşkünü altına ray döşeterek birkaç metre yana kaydırmıştır. O günden sonra o köşke Yürüyen Köşk adı verilmiştir. İşte Atatürk'ün akıllı projeleriyle şekillenen Cumhuriyet mucizesinin çok kısa bir bilançosu. İşte günümüzde kimilerince küçümsenmeye, sıradanlaştırılmaya, unutturulmaya çalışılan Atatürk gerçeği, Atatürk mucizesi. İşte bütün bu yapılanların ve daha fazlasının arkasında aklı kemal vardır. Okuyun, araştırın, düşünün ve elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Cehalette boğulup sıtmadan ölmediysek eğer, bunu ona borçluyuz derken haksız mıyım? Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 50.